Gastronomi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Şef Pelin Dumanlı. Pelin Şef sadece bir mutfağı yönetmekte kalmıyor. 10 parmağında 10 marifet olan insanlardan. Bodrum'da kendi kurduğu Foodroom Culinary Institute'de eğitmen şef. Aynı zamanda catering hizmeti veren bir şirketi var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde akademisyen. Aynı zamanda bir dergi çıkartıyor. Üstelik bir de sakatat üzerine yazmış olduğu bir kitabı var. Pelin'cim hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Seni anlatmakla bitiremiyorum. Gerçekten 10 parmağında 10 marifet olan insanlardan, şeflerden bir tanesisin.
Mahcup oluyorum. Ben böyle şey, utandım bir an beni anlatırken. Çok teşekkür
Yo,
ederim.
utanma
Çok şey
bence.
yaptım.
Çünkü gayet çalışkansın. Neredeyse bütün hayatını gastronomi üzerine odaklı geçiriyorsun, üretiyorsun. Dolayısıyla seni gibi insanların ben övgüye layık olduklarını düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Evet, çalışkan bir insanım. O konuda şey yapamayacağım. Çok böyle ne
Mütevazı
derler?
olma.
Onu öyle yapamayacağım.
Güzel katkıların o. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bodrum'da yaşıyorsun. Foodroom Bodrum'da. Neler yapıyorsun Bodrum'da?
Nasılım? İyiyim. Bodrum'da 8. yılım. Burada 6 yılı aşkındır, 7 yıldır Fudrum'la Fudrum'u büyütmekle uğraşıyorum. Ama tabii ki yaşamdan da keyif almaya çalışıyorum. Çünkü burası Güney Ege'de. Çok güzel bir yer. Ben hayatımda hiç Bodrum'da yaşayacağım gibi bir düşünceyle gelmedim buraya. Açıkçası bana sorsalardı ileride sen Bodrum'da yaşayacaksın diye gülerdim. Çok böyle çok Bodrum insanı değilim. Ama burada bir iş kurunca tabii buraya ait hissediyorum artık kendimi. O yüzden iyiyim, sağlığım yerinde. Çok çalışıyoruz, çok üretiyoruz. Birazcık fazla çalışıyorum. Onun dışında her şey yolunda.
Görüyorum ben seni hafta sonları bağları geziyorsun, Narenciye bahçelerini geziyorsun. Çok keyifli
Evet.
bir şeyin var sosyal medyada, profilin var, paylaşımların var. Pelin peki ben seni çok iyi tanıyorum. Zaten yıllardır tanışıyoruz, takip ediyorum yaptığın işleri vesaire ama şu an bizi dinleyenler de seni tanısınlar istiyorum. Kimdir Pelin Dumanlı?
Pelin Dumanlı kimdir? Lise yıllarında gastronomiye olan ilgisini keşfeden, bu konuyla ilgili pek çok adım atan, genç yaşına rağmen, 15-16 yaşına rağmen gastronominin Türkiye'de ilk açan üniversite olan Yeditepe Üniversitesi'ne böyle tırnaklarıyla burslu kazanan, ondan sonra oradan mezun olan, okurken hep çalışan, sektörün farklı alanlarını da merak eden, yani sadece mutfak aşçılık anlamında değil, meyvenin, sebzenin nereden geldiğini merak eden, üreticilerin o ürünleri sürdürülebilir şekilde üretmelerine hem merak eden sağlamaya çalışan, kasapta çalışan, eti öğrenmeye çalışan, geleneklere sahip çıkmaya çalışan ama modern teknikleri de hayatında kullanan biri aslında. Ben 88 doğumluyum. Şu an 33 yaşındayım. Kısacık bu 33 yılıma çok şey sığdırdım. Şu anda da Bodrum'da bir yemek okulum var. Gastronomi anlamında, gastronomi konusunda pek çok hizmet veriyorum. Sadece bir eğitim, bir okul değil burası. Aynı zamanda bir yemek yeri, bir danışmanlık yeri, bir dergi çıkartıyoruz. Arada cateringler yapıyorum. Yani çok çok fazla şey söyleyebilirim. Bir yandan da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de ders veriyorum. Tabii ki bu pandemi döneminden dolayı 1,5-2 senedir gidip yüz yüze ders veremiyorum. Ama onu burada Bodrum'da yapıyorum. Üniversiteyle olan işbirliğimiz sayesinde. Kısaca bu şekilde anlatabilirim.
Hepsine detaylıca gireceğiz. Ama şeyi merak ediyorum. Sen de böyle çocukluğundan beri mutfakta olma arzusuyla falan hani böyle yaşayan, üniversite kariyerini, işte üniversite kararını ve sonraki kariyerini ona göre planlayan biri miydin? Yani sen hep içinde onu hissediyor muydun? Ben mutfakta olmalıyım diye.
Aslında çocukluğumda böyle bir hayalim yoktu. Ben lise yıllarında normal bir liseden mezunum. Yani 3 yıl lise okudum. Lise 1'deyken matematik dersim çok kötüydü ve hayatta matematikten başarısız olursan hayatta da başarısız olursun diyen bir babam vardı. O yüzden matematiği de sevmiyordum. Çünkü böyle okuldaki o dersin işlenişi çok beni tatmin etmiyordu. O sebeple derslerim de çok iyi olmasına rağmen bu matematik konusundan dolayı okuldan çok ciddi bir soğudum. Sonra dedim ki kendi kendime ben nelerden hoşlanıyorum, hobilerim neler, sevdiğim şeyleri bulursam belki ileride onları meslek de yapabilirim. Çünkü böyle okula mutsuz gitmeye başladım. Biraz hayatı sorgulamaya başladım her çocuk, her genç gibi. Ama benim bu sorgulamam böyle bir kendi kendine bir ergen tribinden çok meslek olarak ve hayatta çizeceğim yolu bana sunan bir yolculuk oldu. Lise 1'de bu matematikle olan sıkıntım sonrasında ben hobilerimi alt alta yazmaya karar verdim. Yazdığım hobiler arasında da mesleğe dönüştürebileceğim tek alan gastronomiydi. Sadece yemek yapmak değil, ben yiyeceklerin tarihini, bilimini, kimyasını da merak eden biriyim. O sebeple bütün bunların gastronomi diye bir bilim dalı ya da bir sanat dalı altında toplandığını ilk kez bir gazetede okudum. İnsan kaynakları eki vardı Hürriyet'in. Orada okudum. 2002 yılıydı zannediyorsam. Sonra da üniversiteye taksiye binip böyle bir gün lisede erken çıkıp okuldan üniversiteye gidip ben bilgi almak istiyorum diye. Değişik bir hikayem var. Beni almadılar üniversiteye. Hatta ben şey dediğimi hiç unutmuyorum güvenlik görevlisine. Ya ben potansiyel müşteriyim, öğrenciyim. Beni niye üniversiteye almıyorsunuz? Soru sormak istiyorum. Ben de buraya aday olmak istiyorum diye. Değişik böyle komik bir anım vardı. Sonrasında da tırnaklarımla bir şekilde ertesi yılda gittim. Ondan sonraki yılda gittim ve üniversiteyi de Yeditepe Üniversitesi'ni kazandım. Böyle bir yolculuğum oldu yani aslında çok küçüklükten beri gelmiyor yani.
İyi ki de kazanmışsın. Peki senin ilk üniversiteye girişin zamanında okulu kuran Türkiye'deki ilk gastronomi bölümü Yeditepe Üniversitesi'nde, üniversite olarak, bölüm olarak Tuğrul Şakay, rahmetli Tuğrul Şakay kurmuştu. Sen ondan
Evet.
eğitim aldın mı? Onunla hiç karşılaştın mı? Tanışıyor muydun?
Ruhu şad olsun. Maalesef eğitim almadım. Ben okulu kazandığım sene Tuğrul Şavkay aramızdan ayrılmış. Çok onu hep anarak onun açtığı yolda yürüyen bir öğrenciyim. Onu yakinen tanımasam da, hayattayken tanışamasam da hala onun için dua ediyorum. Ruhu şad olsun. Bize çok güzel kapılar açtı.
Evet, sadece size değil tüm gastronomi camiasına bambaşka bir
Evet.
yön verdi, öyle de söyleyebiliriz. Peki Pelin, aslında biz son 5 senedir gastronomiyi konuşuyoruz. Sen çok erkenden keşfetmişsin. Hani kalbinden geçeni, işte kararını doğru verip de hani ne yapmak istediğine karar verip de doğru bir yola girmişsin. Son 5 yıldır ama biz daha çok konuşuyoruz. Biraz da işte şimdi televizyon programları, bu MasterChef'ler vesaire gastronomi iyice popüler olmaya başladı. İşte bir gün lokma popüler oluyor, bir gün San Sebastian cheesecake oluyor. Birazcık böyle hani gastronominin en üstte kalan kısmını konuşuyoruz ama gastronomi aslında bir bilim. Altında bir sürü disiplini barındıran da bir bilim. Diğer yandan baktığın zaman popüler olunca da Türkiye'de hem bir sürü mutfak okulu açılmaya başlandı, hem bir sürü üniversite açılmaya başlandı. Üniversitelere bakıyorsun, kiminde mutfak yok. Yani öğrenciler kitaptan okuyorlar, gastronomi bitiriyorlar. Ne sebze meyveye dokunuyorlar, ne bıçak tutuyorlar. Ne işte mutfakta bir kimya dersi vesaire bir şey görüyorlar. Hani malzemenin etkileşimini vesaire hiçbir şey görmeden sadece defterden kitaptan okuyarak gastronomi bölümü bitirerek mezun oluyorlar. Bana biraz garip geliyor. Gerçekten Türkiye'nin bu kadar çok gastronomi bölümünden mezun olan ya da mutfak okullarından mezun olan ki senin de bir mutfak okulun var. Hani son derece nitelikli, butik, birebir eğitim verdiğiniz mutfak okulu. Gerçekten bu kadar mezuna ihtiyaç var mı sektörün? Türkiye 82 milyon ama gerçekten ihtiyaç var mı bu kadar yüzlerce binlerce mezuna?
Şimdi soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Bence ihtiyaç var. Çünkü yiyecek içecek sektörü çok büyük bir sektör. Sadece bizim gittiğimiz kafe, restoran ve otellerden ibaret değil aslında. Aldığımız bütün paketli yiyeceklerden tutun, sebze meyvenin satıldığı alan, kasaplar, yemek kitapları, yemek televizyon sektörü, yemek programları, Instagram'da pek çok yemekle ilgili dijital yayınlar. Bunların hepsinin aslında altında çalışan, elinin lezzetli olmasının yanı sıra bilimsel olarak da gastronomi ile ilgili bir alanda bilgi sahibi olan kişilerin ben sektörde ihtiyaç olduğunu ve her zaman da bu ihtiyacın olacağını düşünüyor ve buna inanıyorum. Benim Bodrum'da böyle bir mutfak okulu açmamdaki en büyük etken de bu aslında. Burası yani Bodrum dediğin zaman hani Türkiye'nin dünyaya açılan turizm kapısı. Onun dışında işte turizm dediğinizde akla gelen en önemli yer. Fakat burada ben 8 sene önce buraya geldiğimde yaz kış aynı yemekler var. Yaz kış restoranların menüsü aynı. Sadece aşçılık ya da gastronomi anlamında demiyorum ama servis sektörü de yani barmeninden tutun garsonuna, servis elemanına çok aslında Bodrum dediğinizde madem dünyaya açılan bir kapıdan bahsediyoruz. Her şeyin çok iyi ve kaliteli olması gerekiyor burada. Fakat ben 8 yıl önce buraya geldiğimde aynı mezeler, kötü hizmet, ter kokan garsonlar, Türkçe bile doğru düzgün konuşamayan insanlar. Hani bu sektörde yeterli kalifiye, donanımlı maalesef insanlar yoktu. O yüzden çok ben böyle nasıl diyeyim kendime bunu bir görev edindim Bodrum'da. Önce bir restorana danışmanlık vermeye başladım. Sonra farklı farklı danışmanlıklar gelmeye başladı. Sonra bir şekilde de bir öğretmeyi seviyorum. İyi öğrettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bu öğretmekteki başarım diyeyim bana farklı kapılar açmaya başladı. Öğrencilerim büyümeye, çoğalmaya başladı. Farklı farklı öğrenciler gelmeye başladı. Bize de bir şey göster, öğret diye. Dolayısıyla bu food room bu şekilde bir yere evrildi. Ben hani 6-7 senedir Bodrum'da gerçekten kalifiye gastronomi ile ilgili bilgi sahibi kişiler hem mezun etmeye çalışıyorum. Sadece aşçılar değil. Aynı zamanda atölyeler, eğitim, küçük küçük eğitim çalışmaları da yapıyoruz. İlla 4,5 ay boyunca profesyonel aşçılık eğitimi almak zorunda değil herkes Bodrum'da. Onlardan mezun olan ya da oralardaki sohbetlerden sonra Bodrum'daki pek çok mekan sahibi de geliyor, restoran sahibi de geliyor. Çok güzel istişareler ediniyoruz. Örnek veriyorum, işte insan kaynakları ile ilgili hizmet vermeye başlıyorum. Bunu çoğu zaman gönüllü yaptım, gönüllü yapıyorum. Sohbetlerimiz sonrasında işte biz şöyle bir restoranız, yazın şöyle şöyle bir talep oluyor. İşte bize kimi önerirsiniz diye diye. Ben elimden geldiğince mezunlarımızı ya da tanıdıklarımı ya da pek çok CV ulaşıyor bana. Onları da gerekli yerlere gönderip yerleştirmeye çalışıyorum. Tabii bu sektör öyle bir sektör ki çok zor bir sektör. Sen biliyorsun.
Evet.
Çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Hizmet sektörü, herkesin eğlendiği saatlerde biz çalışıyoruz. Herkesin tatil yaptığı zamanlarda biz çalışıyoruz.
Anneler günü, babalar
Ramazandır,
günü hiç özel bir
Kurbanlardır, işte
şeyiniz.
bayramlardır. Bütün özel günlerde biz çalışıyoruz. Dolayısıyla biraz sabır gerektiriyor. O yüzden de bu kadar mezun çıktıktan sonra onlar da bir şekilde elimine oluyor. Ama bu her sektörde böyle. Yani tarih öğretmenliğinden mezun herkes tarih öğretmeni olmuyor. Ya da işte matematik öğretmenliğinden mezun herkes de olmuyor. Bir şekilde sektörde eleniyorlar. Ama gastronomide ben söylediğin ilk cümlelerde çok haklısın. Hani pek çok bölümde farklı yani dersler çok iyi değil, donanım pek yeterli değil. Ne yazık ki keşke daha iyi olabilse. Birazcık özel üniversiteler de bu konuyu birazcık çözmüş durumdalar. Özel üniversitelerin birazcık daha maddi imkanları olduğu için altyapılarını sağlamlaştırabiliyorlar ders programlarında. Ama devlet üniversitelerinde birazcık dediğim gibi bu konu yetersiz, öyle düşünüyorum. Ve bence ilerleyen yıllarda da bu konuyla ilgili devlet üniversitelerinde de bence iyileştirmeler olacak. Çünkü bu şekilde gitmez gastronomi bölümleri böyle hani boş derslerle ya da şeylerle geçmez diye düşünüyorum.
Uygulama yapılmayan derslerle. Çünkü
Evet, uygulaması.
bana gelen mesajlardan şunu görüyorum. Çektiğim YouTube videolarının da altına yazılan yorumlardan. Hani okumuşlar fakat hayal ettikleri ortam yok ne yazık ki. Hani işte ben bunun için mi okudum falan diyorlar. Çok cüzi rakamları asgari ücretle falan çalışıyorlar vesaire. Sonunda da hani mutsuz gençler görüyorum ben aslında. Hani belki mesela sen yurt dışına gitmiştin, yurt dışında tecrübe edindin. Ben bu arada YouTube'a bu konuyla alakalı bir video çekmiştim. gastronomi bölümü okumak hani nedir diye, hani dışarıdan biri olarak ama içinizi bilen biri olarak böyle çekmiştim ki gençlere hani birazcık yardımcı olabilsin diye. Ve orada şey tavsiye ediyorum, hani gastronomi okuyun ama dünya vatandaşı olun. Yani mutlaka yurt dışına gidin, değil mi? Bir staj yapın oralarda, yurt dışındaki restoranları görün, oradaki malzemeyi tanıyın vesaire falan diye anlatıyorum. Senin bir de yurt dışı tecrüben var mesela. Hani bir anda böyle damdan düşmüş gibi mezun olup pudrumu kurmadın. Yani o arada ciddi bir şey var, emek var, bir süreç var.
Şöyle söyleyeyim, şimdi sektör öyle bir noktaya geldi ki gerçekten severek ve pratik bir şekilde bu mesleği icra eden herkes bu sektörde çok kısa sürede yükselebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben özellikle Foodroom'dan bahsediyorum. Bize gelen bir çalışma arkadaşımız işe giriyor ve ben onun çok çalışkan, işte saat kolunda saat olup ama saate bakmayan dürüst, terbiyeli, çalışkan böyle birisini gördüğüm zaman hemen şans vermeye çalışıyorum. Yani birazcık daha yükseltmeye, birazcık daha belki maaşını iyileştirmeye, belki ona yol açmaya çalışıyorum. Ama böyle kişiler fazla değil, az. Ama yok da değil. Bir de şöyle bir konu var. Şimdi ben çok iyi bir eğitim aldım. Üniversite mezunuyum. Üniversitemle gurur duyuyorum. Üzerine yüksek lisans yaptım. Yani eğitimle ilgili her zaman eğitilmeyi, üniversite eğitiminin arkasındayım. Fakat gastronomiyle ilgili sektörde çalışmış birisi olarak şu fikre de sahibim. Sadece aşçı olmak istiyorsa birisi ve bu konuyla ilgili çok büyük tutkusu varsa bazen 4 yıl boyunca farklı farklı konularda dersler de almak insanları yorabiliyor ve böyle bir anda meslekten soğutabiliyor. Ben bazen böyle geliyorlar işte çok genç böyle 18-19 yaşında işte üniversiteyi kazanamadım ama ne yapacağım? Yani hani illa Foodroom'daki bizim eğitimimize gelmek zorunda da değil. Farklı yerler de var elbette. Diyorum ki yani daha kısa süreli daha 4 ay, 5 ay, 6 aylık bir eğitim alabilirsen böyle bir imkanın varsa böyle bir şey yap. Üzerine belki seneye eğitim aldıktan sonra bir 3-4 ay İngilizceni geliştir. Çünkü İngilizce bilmek bizim sektörde yani çok önemli bir şey. Yani İngilizce bilmiyor olmak maalesef eksi de başlıyorsunuz mesleğe. Hatta ikinci bir dil bilmeniz gerekiyor.
Dünyayı takip edemezsin çünkü, ya da yurt dışından iş bulma şansın çok azalır dil bilmiyorsan.
Ya sektör zaten İngilizce. Bir şekilde reçeteler, tarifler hani ilerlemek için İngilizce bilmek çok şart bir şey. Dolayısıyla hani kendini o şekilde tamamla. Hani askerlikle ilgili bazen böyle erkek adaylar geliyor. Hani ben üniversite okumazsam askerlik ya onu tabii bilemem. Onların bileceği iş ama hani sadece aşçı olacağım diye bir bilgiyle, bir istekle üniversite okumak zorunda değil bu. Sadece aşçı olmak isteyen kişiler kendilerini çok daha geliştirebilirler. Alaylı olarak da geliştirebilirler. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben üniversiteden mezun olduğum ve yüksek lisansım olmasına rağmen meslekte başladığım ücret aynıydı. Benim yanıma gelip 4-4,5-5 aylık eğitimden sonra mesleğe başlayan kişi gene aynı maaşı alıyor. Yani üniversite mezunu olmakla olmamak arasında, sektöre başlamak arasında çok ciddi bir fark yok açıkçası. Hatta aynı seviyede başlıyoruz. Dolayısıyla hani bunun da ben altını çizmek istiyorum. Özellikle bazen anne babalar geliyor bana. Çocukları için endişeleniyorlar. İşte örnek veriyorum Bodrum'daki bir aile. Diyor ki işte ben çocuğum diyor işte şu özel üniversiteyi kazanmak istiyor. %50 de burs aldı. Şimdi düşünüyorlar İstanbul'a gidecek çocuk. Orada bir ev tutulacak ya da yurtta kalacak.
Tabii
4 yıl
masraf,
boyunca
evet.
o çocuk masrafı mezun olacak. Ve şey ve hala çocuk tam olarak da isteyip istemediğini de bilmiyor gastronomi. Hani ben de diyorum ki o zaman yani en azından o zaman benim yanıma gelsin. Zaten 10 kişilik bir yerimiz var bizim. Ben biraz birebir ilgilenebilme şansına sahibim öğrencilerle. Dolayısıyla hani gerçekten seven ve isteyen birisi zaten anlıyorum ben onu. Sizin de bu kadar vaktiniz ve paranız 4 yıl boyunca hani çok boşa gitmemiş olur. Eğer hala çok büyük tutkusu varsa zaten ben desteklerim bir üniversiteye de gidiyor olmasını. Ya da sektörde hemen bir anda çalışıp işe başlamasını. Ya bu anlamda özellikle Bodrum'da burada tekne ve yatlarda aşçılık da çok ciddi bir iş kolu.
Evet.
Hele hele de küçük bir mutfakta tek başınıza menü çıkarmaya da alışkın biriyseniz kısa sürede çok çalışmaya da alışıksanız çok güzel bir iş fırsatı olabilir.
Hı hı.
Ve inanın dünyayı dolaşabiliyorlar. Hani kışın, yazın farklı farklı sürprizli bir meslek sahibi oluyorsunuz. Ya yani bizim mesleğin önü çok açık.
Hı hı.
Demin de söylediğim gibi sadece aşçılık ve mutfakta olmak değil ama. Yani sektör çok büyük.
Hı hı.
Yemek televizyon kanalındaki bir yemek programının asistanlığını da yapmak mümkün. Bir web sitesindeki yemeklerin fotoğraflarını da çekmek mümkün.
Food styling yapmak ya da.
Çok uluslu bir yiyecek firmasının Ar-Ge departmanında yeni reçete üretmek de mümkün.
Evet. Dolayısıyla mezun olursa işsiz kalınmaz diyoruz ikimiz de. Ama mutlaka mutfak tecrübesi gerekiyor. Peki food room'u böyle kısa geçtik. Food room'a artık gelelim bence. Food room neler yapıyor? Siz Bodrum'da aslında Bodrum'un gastronomi merkezisiniz bir taraftan da. Catering hizmetleri veriyorsunuz. Ben Bodrum'da bir sürede yaşadım ve hani özellikle Yalıkavak'ta falan o tekne olayını biliyorum yani. İşte Makro Center'dan taşınan çantalar, poşetlerle yapılan yemekler falan. İnsanlar tabii teknede tatil yapıyorlar. Dolayısıyla hani para harcanan, güzel restoranlarda güzel yemekler yenilen ve yenilmek istenen, çok ciddi potansiyeli olan bir tatil beldesi Bodrum. 4-5 ayda değil mi? Uzun bir de sezonu var. Siz food room'da neler yapıyorsunuz? Sadece catering değil, başka eğitim dedik vesaire mi? Sana bırakayım sözü.
Evet, şimdi food room bir kere 12 ay açık. 12 ay Bodrum'da sektöre hizmet veren bir yer. Yemekle ilgili akla gelen her şeyin bir çatı altında toplanmış hali diyebilirim. Özellikle Eylül ve Mayıs ayı arasında biz eğitim alanında işler yapıyoruz. Profesyonel aşçılık eğitimimiz var, temel pastacılık eğitimimiz var, ileri seviye aşçılık ve temel aşçılık eğitimlerimiz var. Onun dışında da daha hani eğitim programı adı altında daha kısa ya da uzun vadeli eğitim almak istemeyen ama yemek yapmaktan hoşlanan, farklı reçeteler öğrenmek isteyen, vaktini de böyle keyifli hem de eğlenerek bir şeyler de yiyerek geçirmek isteyenlere yönelik bir de atölye çalışmalarımız var.
Hı hı.
Aslında ilk atölyelerle başladı bu durum. Bu atölye çalışmaları da her ay farklı bir takvim yayınlıyoruz. Haftada 2 gün, 3 gün boşluklarımıza göre mevsime yönelik, işte bahar aylarında birazcık daha enginar ya da işte çilek gibi farklı ürünlerin kullanıldığı, yaz aylarında birazcık daha davet sofraları, dondurma tarifleri gibi farklı konularda atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bunun dışında food room'da yemek de yiyebiliyorsunuz. Ama food room böyle restoran konseptinde bir yer değil. Biz garson gibi böyle masaya servisli iş yapmıyoruz. Biraz daha kafe menüsüne benzeyen bir yemek menümüz var. Vakit buldukça bu menüye bir şeyler ekliyorum kendi orijinal reçetelerimden, işte kokoreç burger gibi. Fakat restoran bambaşka bir konu. Şimdi hem eğitim, hem catering, hem farklı işler yaptığımız için ekip olarak da maalesef hani 24 saat yetmiyor bize. Dolayısıyla hani 9-6 arasında çalışan bir iş yeriyiz. Ama akşamları yaz aylarında birazcık daha güneş geç battığı için 8.30-9'a kadar açıyoruz. Maalesef çok istememe rağmen ben de böyle gruplara ağırlayayım, işte sevdiğim yemekleri herkese yapayım, her gün açık olayım. Öyle bir iş yükümüzün ağırlığından dolayı restoran gibi bir hizmet vermiyoruz. Ama yemek yemek, kafe olarak bizden yemek almak mümkün.
Bence şimdilik diyelim. Ben hiç belli olmaz. Şimdilik diyelim. Bakarsın güzel bir şeyler olur. Bir de restoran.
Çıkmak istedim çünkü herkes böyle bazen nasıl rezervasyon yapıyoruz, ne yapıyoruz diye soruyorlar. Belki hı-hı, bu yayını izleyenler de vardır o şekilde düşünenler. Onun altını çizmek istiyorum hani. Şimdi yemek sepetine girdik. Farklı yemek aplikasyonları, uygulamalarına girdik. Oradan işte bu pandemi koşullarında bir yandan oradan da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında bizim bir mutfağımız var. Yani bir eğitim mutfağımız var. Bir de üst katta ilk giriş alanımızda dışarıdan da camla gözüken bir mutfağımız var. Buranın normalde kişi kapasitesi 12 kişi sınırlı, 12 kişilik bir yer. Fakat biraz mesafeyle beraber hani 6-8 kişi arasında ben ideal olarak alıyoruz,
hı hı,
kişi olarak. Burayı da kiralı pişir, yani book and cook diye bir konseptle isteyen herkes, örnek veriyorum Bodrum'da bir tanıtım yapmak isteyen bir diyetisyen, ya da yemek kitabı çıkarmış birisi ya da bir yemek fotoğrafçısı bir yer arıyor kendine. Bir iki gün lazım ya da iki saatliğine lazım. Bu şekilde bizim müsaitliğimize göre biz kirala pişir olarak bir mutfak hizmeti sunuyoruz.
Ya da lansmanlar falan da görmüştüm. Ne bileyim senin bir balık markasıyla video çekimlerin. Evet. Aslında mutfak her anlamda kullanılabilir yani.
Evet evet, o şekilde keyifli bir iş oldu. Bodrum'da da olmayan bir şey olduğu için. Ben bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum ama açıkçası her ay 2-3 gün bu şekilde farklı işlerle ilgili böyle işbirliği talepleri geliyor. Tabii bu bir yandan çok güzel bir şey. Bir yandan bizim de sektörde farklı işbirlikleri yapmamıza da sebep oluyor. Demin dediğin gibi balık firması, işte Hadi Balık'la bizim bir işbirliğimiz oldu. Şimdi Thermomix firması var. Onlar Bodrum'da bizi kullanıyorlar, geliyorlar. Bodrum'da işte ürünlerini tanıtıyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Bunların dışında catering hizmeti veriyoruz. Catering hizmetini kişiye, işe, konuya özel olarak hazırlıyoruz. Tabii ki özel standart menülerimiz var ama bize gelen bir catering teklifine biz nerede olacak, kaç kişilik, garson istiyor musunuz, işte nasıl bir servis istiyorsunuz, içecekler nasıl olacak gibi sorularla yönlendirme yapıyoruz. Gelen sorulara göre de, cevaplara göre de bir menü oluşturup teklif sunuyoruz. Etkinlik günü de profesyonel ekibimizle alana gidiyoruz ve A'dan Z'ye anahtar teslim, çok güzel bir catering hizmeti sunuyoruz. 7 yıldır da çok güzel işlere imza attık.
Bunların hepsini kaç kişilik bir ekiple yapıyorsunuz?
Foodro ilk kurulduğumda tek bendim. Yani sapa ben, telefon ben, muhasebe ben, aşçı ben, şoför bendim. Bir senenin sonunda 2 kişi olduk. İkinci senenin sonunda 3 kişi olduk. Şu an bu durumda 18 kişiyiz.
Ay maşallah. İnşallah daha da artarak devam edersiniz. Peki şey dedin, catering hizmetinden bahsediyordun. Hani talebe göre teknelere falan da hani catering hizmeti veriyoruz dedin.
Evet.
Orada seçimin ne oluyor? Çünkü hani pek çok deniz ürünleri markasının da olduğu bir yer Bodrum diğer taraftan.
Evet.
Yani hani derya, deniz mi derler ne derler, hani balık resmen bol böyle ve her çeşidi var. Sen evet. Hani menüyü sen mi seçiyorsun? Mecburen yaz olduğu için ne bileyim hani balık da azalıyor ama bazı şeyler mezeye de kayıyor. Neye göre seçim yapıyorsunuz orada? Menüyü nasıl belirliyorsun? Sen mi öneriyorsun? Menü, karşı taraf mı istiyor?
Menüyü kesinlikle yani ben öneriyorum. Ben önerdiğim yemeği yapmak istiyorum. Çünkü özellikle cateringler belli bir yerin mutfağı kullanılarak yapıldığı için o mutfakta çıkabilecek ürünleri benim önceden tespit edebiliyor olmam lazım. Özellikle istenen bir şeyi bazen yapamıyor olabiliyoruz. Bir de çok mevsim dışı ürünler kullanmayı açıkçası
desteklemiyorum.
Ben hayatta kullanmadığım için bana bırakılmasını istiyorum. Çoğu zaman zaten o şekilde oluyor. Balık konusu da yazın evet. Balık konusunda Bodrum yasaklardan ve avcılıkla ilgili kısıtlamalardan dolayı birazcık daha kısır oluyor. Ama burada işte çiftlik balıkları da var. Çupra ve levrek her zaman bulunabiliyor filete olarak ya da granyoz balığı. Ya da kışın dondurduğumuz kalamardan, kışın buranın dil balığından, ahtapotundan da farklı güzel yemekler çıkabiliyor.
Şahane valla. Ben sana senden bahsettiğimde ve Foodroom'dan bahsettiğimde hani ya danışanlarıma gıda tarafında, benim de gastronomi tarafında bir ajansım var belki biliyorsundur. Onlara bahsettiğimde Bodrum'da Pelin var, Foodroom diye bir yeri var falan. Aa nerede, biz hiç görmedik, bilmiyoruz falan diyenler oluyor. Bilmeyenler için Bodrum'da neredesiniz? Bir de lokasyonu anlatır mısın? Çok göbekte herkesin geçtiği bir yerdesiniz.
Biz 1,5 sene önce taşındık. Son yerimiz Vites Kavşağı'nda. Yani Konacık'taydık. Çok küçücük bir atölyeydik biz. Sonra yine küçük bir yeriz ama hani birazcık daha eğitim yapmaya da uygun, biraz daha düz ayak bir yer olsun istedik. Şu an Bodrum'da Vites Kavşağı olarak bilinen Vites Akıllı Kavşak'tan Vites yönüne arabayla sapar sapmaz ama aşağıya inmiyorsunuz, adliyeye kadar inmiyorsunuz. Vites Kavşağı'ndan Vites'e sapar sapmaz soldayız. Kavşağa 50 metre uzaklıktayız. Kırmızı tenteli bir dükkanız, öyle görebilirler bizi.
Evet, ararlarsa hemen yol üstü, çok da merkezi, göbekte bir yerdesiniz zaten. Peki evet. Pelin, merak ediyorum. Yani şimdi biz gastronomi sektöründe olduğumuz için bütün il, ilçe, her yeri, köy, kasaba takip ediyoruz tabii. Her güzel yerinde gastronomi anlamında bir temsilcisi oluyor. Yani Bolcaada'ya gittiğimizde çok düzgün, çok iyi işler yapan insanlarla karşılaşıyoruz. Cunda'ya gittiğimizde ayrı. Ordu'ya gittiğimizde ayrı, Kars'a gittiğimizde ayrı. Sen de Bodrum'u temsil ediyorsun artık. Artık Bodrum'u diyoruz sana, yani 8 senedir oradasın. Yani Bodrum'un geleneksel lezzetlerini veya lokal lezzetlerini de ön plana çıkarttığın işler oluyor. Mevsimsel böyle sebzeleri, meyveleri kullandığın, ne bileyim otları kullandığın şeyler oluyor. Bodrum gastronomisi dediğimizde aklımıza neler gelmeli? Neyi bilmeliyiz hani?
Bodrum bir kere zeytinyağı gelmeli. Ne yazık ki zeytinyağı konusunda üreticiler hala tam bilinçlenmediler. Yere düşen zeytinleri toplayıp hala çuvallarda üst üste zeytinleri bekletip küfletip yağ da çıkaran üreticiler de hala var.
Olabildiğince yüksek
Ama
asitli hale getiriyorlar olması
çok daha
için.
hayatı sağlıyorlar ama maalesef ürün kusurlu bir ürüne
Tabii.
dönüşüyor sonunda.
Tabii.
Ama zeytinyağı, zeytin konusunda bir kere Bodrum gerçekten çok özel bir yer. Bodrum denince burada buranın iklimine enginar çok yakışan, çok buradaki iklime uyum sağlayan bir sebze. Bodrum'da enginar çok fazla var. Bodrum deyince burasının narenciyeleri, özellikle Bodrum mandalinası, geçmişi çok eskilere dayanmıyor tabii ki. Ben işte çok araştırma yaptım zamanında. Ama hatırı sayılır bir geçmişe ve hatırı sayılır bir emeğe sahip. Yani Bodrum'da bu narenciye bahçeleri, mandalina bahçelerinin kurulması çok bambaşka bir hikaye. Ve buraya uyum sağlamış, çekirdekli, çok kokulu, o güzel mandalinalarla çok şey yapılabilir burada. Maalesef yeteri kadar değerini bilmiyoruz. Bodrum Yadigarı markası var sevgili Erman
Evet.
Aras'ın.
Evet.
Onun çok güzel girişimleri ve çok takdir ettiğim, kendimin de kullandığım ürünleri var. Ama onun dışında Bodrum mandalinasından çok da fazla böyle fark yaratan ürünler çok görmedim.
Ben Bodrum Yadigarı'nın lokumunu denemiştim. Bir de Bodrum'a geldiğimi, tabii yaz oluyor, sıcak oluyor. Bodrum gazozu, mandalina gazozunu deniyorum. Yani bayılarak içiyorum.
Ben normalde böyle asitli içecekler içmiyorum ama
Ben de.
her gün Bodrum mandalina gazozu içiyorum. Bodrum'da da satıyoruz, biz onu satıyoruz tek asitli içecek olarak. O yüzden seninle aynı şeye sahibim.
Ama bir, yani hiç
Onun dışında
denemeyenler bir denemeli değil mi? Yani Bodrum'un mandalinasıyla yapılmış lokumu.
bir de Bodrum Yadigarı'nın ürünlerinde ilave şeker yok. Ürünün
Hı.
içindeki şeker neyse onu kullanıyorlar. Endüstriyel, rafine bir şeker ilave etmiyorlar. Gazozunda mesela elma suyu konsantresi var.
Hmm.
Ve gerçekten Bodrum'un mandalinasını kullanıyorlar. Burada Bodrum'un üreticiler, yani Bodrum mandalinası üreten birlik dahi lokum üretiyor, esansla yapıyor ve esansı yurt dışından alıyor. İnanamıyorum böyle bazen etiketleri okuduğumda. Ama bence bir gün her şey güzelleşecek. Her şey
Değişecek,
daha
güzel,
iyi ve
evet.
hak ettiği olduğunu düşünüyorum.
Ot peki, yani Bodrum tabii hani otlarıyla da meşhur değil mi? Her
Evet,
Ege
Güney Ege özellikle
şehri gibi.
bu bölgede, bir tek Bodrum'da değil ama Güney Ege'de çok ciddi bir Ege otu florası var, öyle söyleyebilirim. Tabii ki işte yağmurlara, sıcağa ya da toplandığı yere ve nasıl toplandığına göre de değişiyor. Kökünü kurutarak toplarsanız otlar da azalıyor. İşte yağmurlardan önce ya da sonra yaparsanız ona göre de bir verimi oluyor. Ama burada çok güzel Bodrum otları var. Ben de buraya geldikten sonra bu otlarla biraz daha haşır neşir oldum. İşte hardal otu, burada kiş kiş denilen bir ot var. Gelincik otu,
Kiş
ilmek.
kiş. Kiş kiş dedi değil mi? Kişniş değil.
Kiş
Ha,
kiş
o var.
farklı
Hiç
bir ot.
duymadım. Hı.
Bizim Dilek Şef'in favorisi, Bodrum'daki Dilek Şef bize hep kiş kiş yapıyor. Ben
Aha.
bayılıyorum onun yaptığı ürünlere. Sarmaşık, tilkişen, acı ot, ondan sonra başka körmen benim mesela favori otlarımdan biri. Aslında ot sınıfına mı giriyor tam olarak? Doğru, evet, ot sınıfına giriyor. Yabani bir sarımsak çeşidi körmen.
Hı.
Keçi körmeli, keçi körmeni diye farklı bir ürünü de var, farklı bir cinsi de var. İşte cibes var,
Bayılırım.
Şevket Bostan'dan var. Yani çok fazla ot
Hepsini.
var burada.
Çok severim hepsini.
Bir de tabii Bodrum bir yarımada. Yarımada olduğu için burada çok fazla deniz ürünü var.
Hı.
Taptaze bulabildiğimiz sübye var. Garalı sübyesi çok meşhurdur. Bodrum'un mürekkebiyle pişen balığı. Buranın işte ahtapotu, kalamarı. mercan balığı, işte bütün balıklar. Bodrum'da çıkan Laos balığı vardı. Şimdi kendisinin soyu tükenmekte olduğu için yapılanması yasak. Ama benim en sevdiğim balıklardan biri iskorpit ya da lipsos diyorlar. Farklı bir cinsi var küçüğüne. Bu balıklar burada çok fazla var. Çok lezzetli ürünler var. Dil balığı var Bodrum'da. Özellikle bu Boğaziçi Bargilya tarafındaki kumluk alanlarda oluyor. Tam da mevsimindeyiz şu an, Aralık, Ocak, Şubat aylarında. Yani Bodrum aslında çok fazla. İşte mantarlar var burada. Başka ne diyebilirim? Her şey var. Çok çok kıymetli, çok bereketli bir toprak.
Bodrum'a mı taşınsak acaba diye düşünüyorum. Şimdi sen anlattıktan sonra. Peki ben...
Arap da var. Var,
aa evet, bağlar da var değil mi? Nereleri gezebilir insanlar Bodrum'a geldiklerini? Hangi bağlar, hangi şarap firmaları var?
Valla Bodrum özellikle Karaova ve Mumcular, yani havalimanına yakın olan o bölgede pek çok bağ var. Pek çok bu konuyla ilgilenen girişimciler var. İlk aklıma gelen Mehmet Muran Garova bağları. Kendisi çok kıymetli bir ziraat mühendisi aynı zamanda. Çok çabaları var bu konuyla ilgili, yaptıkları takdire şayan Mehmet'in. Onun dışında burada Karnas şarapları var, Mor Salkım şarapları var, başka küçük üreticiler var, Vin Bodrum şarapları var, Erhan Beyler, Füsun Ablalar, Sinan Bey çiftliği var. Sinan abi kendisi yapıyor şarabını, satmıyor dışarıya ama hani gittiğinizde ikram ediyor bazen, şanslıysanız eğer. Çok fazla girişim var. Şarap konusunda da özellikle buranın çok eskiden Şiraz üzümünden Bodrum'da şarap yapıldığı bilgisine sahiplermiş. Dolayısıyla şimdi Bodrum'da çok fazla Şiraz ekiliyor ki hani buranın öz şaraplarından birisi de yaşasın isteniyor.
Tekrar bir daha ortaya çıksın diye.
Evet.
Şahane. Peki Pelin, ben Michelin Yıldızlı Şefler'de röportajlar yapıyorum yurt dışındaki şeflerle, hem Gastronomi Dergisi'ne hem Hürriyet Gazetesi'ne, Hürriyet'in web sayfasına. Onlar da hep hani malzemeyi almak için böyle sabah çok erken saatlerde balık pazarına giderler, değil mi? İşte sebzelerini seçerler, balıklarını alırlar falan. Özel bir balık gel, yani ona ayrılır, hatta o şefe ayrılır kendi restoranında yapsın diye. Sen nasıl seçiyorsun malzemeyi? Bodrum pazarlarında dolaşıyorsun, tedarikçilerin var, onlar mı getiriyorlar?
Ben şimdi son bir yıldır bizim bu eğitim verdiğimiz için gıda sirkülasyonumuz farklılaştı. Yani satın alma departmanı gibi bir departman kurmak zorunda kaldık. Çünkü her gün farklı bir eğitim, farklı bir ders. Maalesef hani dediğim gibi günde 24 saat var ve hani birçok şey
yetişemiyorum.
O yüzden hani belli başlı ürünlerde tedarikçilerimiz var. Anlıyorum. Ve kendim alıyorum. Ama işte balıkçımız derseniz, bizim burada balıkçımız var. Kasap zaten esnaf kasabımız. 2-3 ayrı kasapla çalışıyoruz. Ne zaman arasak sağ olsunlar, esnaf olarak bize çok destek oluyorlar. Mevsime göre dediğim gibi işte enginar zamanında enginar tarlasına gidip oradan kendi enginarımı da seçip üreticiyle anlaşıp ben bu sene işte 3 ay boyunca bunları alacağım diyebiliyorum çok şükür. Ya da işte bir mandalina hasatını kendi ellerimle toplayıp, bütün ekip işte toplayıp sonra mandalina reçeli yapıp Bodrum Shop'ta da işte satıyoruz. Çok şanslıyız. Biz bir şekilde gıdaya burada ulaşabiliyoruz.
Şahane. Peki Bodrum bazen slow food hareketiyle de hani gündeme geliyor. Sen de hani katılıyor musun bilmiyorum organizasyonlara. En son hatta sanıyorum geçtiğimiz yıl veya ondan önceki yıldı Slow Cheese Festival diye bir festival düzenlendi hatta. Çok güzel Bodrum peynirleri ve diğer orijinal, özel, lokal peynirler sunuldu insanlara. Sence slow food hareketi sürdürülebilir bir şey mi? Çünkü bazen duyuyorum sektördeki bazı isimlerden. Hani çok da sürdürülebilir bir şey değil. 82 milyon ne kadar hani sağlıklı gıda üretilebilir vesaire gibi bir şeyler var, yorumlar oluyor.
Ben slow food benim hayatımda çok benim hayatımı ve eğitimimi olumlu yönde geliştiren, değiştiren çok önemli bir yere sahip. Çünkü ben gastronomi okurken Yeditepe Üniversitesi'nde yolum Defne Koryürek'le kesişmişti. Ve onun sayesinde Fikir Sahibi Damaklar Birliği'nde uzun yıllar gönüllü olarak ben de hem öğrencilik hayatımda hem de profesyonel hayatıma geçtiğimde de gönüllü olarak çok çok çalıştım ve çok şey öğrendim. İnanın öğrendiklerimi sayarsam bu yayın sabaha kadar sürer.
Onu da ayrı bir yayında konuşuruz belki.
2-3 farklı Avrupa şehrine gittim. Slow Food için Türkiye'nin Gençlik Gıda Komisyonu'nu kuran ekiptendim. Çok şey kattım, çok gönülden çok çalıştım, çok şey öğrendim. Ülkem için de, dünya için de çok güzel işlere imza attım. Yani o konuda da dediğim gibi çok şey olamayacağım. Bodrum'a geldikten sonra da burası için bir şeyler yapmak niyetiyle Bodrum'daki Slow Food, Yaveşgari platformuna mesaj attım. Ve çok güzel işlere imza attık, çok çabaladık, çok çalıştık. Fakat benim son yıllardaki bu yoğun tempom ve hani yıllardır yapmaya çalıştığım şeyleri zaten gönül rahatlığıyla bir vicdan rahatlığım olduğu için, çok emek verdiğim için bu konularla ilgili. Buradaki son yıllarda, işte son 4-5 senedir Slow Food'da benim gördüğüm, Bodrum'daki konvivyumdan bahsedecek olursam, genç popülasyon maalesef yok. O yüzden ben de genç popülasyon olan yegane insanlardan biri olduğum için çok şeyi ben yapar oldum böyle ve birazcık beni yordu. Zaten bu sektördeyim, zaten hani bir şeyler yapıyorum. Birazcık Bodrum'da Slow Food böyle şöyle gözüküyor, dışarıdaki algı olarak söylüyorum. Sanki böyle bir Rotary kulübü, bir Mason kulübü kurulmuş da yemek yiyerek, şarap içerek dünyayı kurtaran insanlar var ve hani sohbet ediliyor, yemek için buluşuluyor gibi. Bu algı çok kötü tabii ki. Yani ben bunu sonradan fark ettim. Slow Food için bir gönüllü bir şey isteniyor. Çoğu insan elini kıpırdatmıyor. Ama işte şu lokantada şu konuyla ilgili bir konu konuşacağız, hem de yemek yiyeceğiz, şarap içeceğiz dendiğinde rezervasyonlar doluyor falan. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı son zamanlarda. O yüzden gönüllü çalışmalarımı tabii ki bu sebeplerden dolayı değil, bunlara da bu gönüllü çalışmamla bunları da yok edecek ve ortadan kaldıracak şeyler yapabilirdim elbette. Yapmaya da çalıştım. Halen daha destekliyorum. Buradaki Slow Food çok güzel işler yapıyor. Sadece ben biraz genç olarak yoruldum hani böyle sürekli bir şeylerle ilgilenmekten. Zaten vicdanen halen daha Bodrum'da Slow Food'un iyi, temiz, adil gıda çerçevesinde ben zaten kendim ve Foodrum olarak bu idealleri uyguladığım için açıkçası Slow Food'un bütün fikirlerine ve felsefesine uygun bir yaşam sürüyorum zaten. Hem kendim hem iş yerim.
Zaten sosyal sorumluluk tarafını zaten kendi hayatında her saniyesinde birebir uygulayarak yaşıyorsun zaten.
Slow Food'la ilgili soru soranlara da kesinlikle bir Slow Food birliğine hangi ilde ve hangi ilçede yaşıyorlarsa kesinlikle gidip üye olmalarını ve aktif olarak çalışmalarını da özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bana çok şey kattı.
Hı hı. Peki yine sana dönersek Pelin'cim, yüksek lisans tezini sakatat üzerine yaptın değil mi? Yine Yeditepe Üniversitesi'ydi değil mi? Yanlış bilmiyorum.
Yüksek lisans tezim evet sakatat üzerine, fakat Bilgi Üniversitesi.
Ha, Bilgi Üniversitesi. Tamam, peki. Yani ben böyle çocukluğumda sakatatla çok arası olan biri değildim. 20'li yaşlardan sonra sevmeye başladım. Bizim evde çok pişerdi bu arada. Çok sağlıklı, işte çok uzun ömürlü yaşayanlar oldu ailemizde. Ama ben niyeyse çok sonradan şey yaptım, hani sevebildim diyeyim. Ve son 5 yıldır da artık çok lüks restoranlarda da, sokak lezzeti satan küçük yerlerde de sakatatı daha çok görüyoruz. Kokoreçten ciğere, ne bileyim, aklına her ne geliyorsa, ne bileyim, dana yanak da var, her şey var. Sen özellikle sakatat üzerine yaptığın için sormak istiyorum. Ha, bir de hatta sen Oxford'da yaptığın tez üzerine, yazdığın tez üzerine bir de konuşma yaptın değil mi? Ondan evet, da bahsedelim. Sence peki sakatatın baş tacı şudur diyebileceğin şey nedir? Bu kadar derin araştırdıktan sonra.
Başta şudur diye, yani ciğer çok önemli bir yere sahip. Çünkü her hayvandan bir tane ciğer çıkıyor, bir tane yürek çıkıyor. Tek olan şeyler birazcık daha baş tacı tabii ki. Dana kuyruğu benim için sakatat kategorisinde olup sürekli mutfağımda yer alan ve benim de bu araştırmalarla keşfettiğim ve daha önce neden bilmiyorum dediğim bir parça. Sakatat'ın şunu söyleyebilirim. Şu an gıdaya olan bakış açısı hala tabii ki hala bir sığ görüş de var ama birazcık daha bilinçli de bir görüş olduğu için örnek veriyorum, işte veganlar var, vejetaryenler var. Dolayısıyla hani o bilinçli bir tüketim söz konusu artık. Ben ne yediğimi bilmek istiyorum, işte içinde şu olan bir şey yemek istemiyorum vesaire gibi. Sakatat da bu noktada aslında bir hayvan canı için hani öldürüldüğünde onun biz hep etini yiyoruz ama farklı yerlerini neden değerlendirmiyoruz? Bu noktada bence insanlarda bir bilinç oluşmaya başladı. Yani açıkçası ben hep bunu anlattığım için benim etrafımdaki kişilerde bence bu sebeple bir bilinç oluşturduğumu düşünüyorum.
Bir de sağlık faydalarını da atlamayalım. Mesela Canan Karatay anlattıkça da kelle paçaya nur yağdı yani. Şimdi herkes kelle paça içiyor. Kolajen evet. Dolayısıyla.
Kesinlikle sağlık yönünden de yani organ etleri bir kere besin değeri açısından etle kıyasladığımızda çok faydalı. Yani gerçekten besin değeri taşıyor. Fakat yediğimiz etler sadece protein ağırlıklı ve posa yiyorsunuz aslında. Çiğniyoruz, yutuyoruz ve işte bir şekilde sindiriyoruz. Sonra da çıkartıyoruz. Ama sakatat besin değeri açısından gerçekten çok çok fazla.
Peki sakatatı da daha detaylı başka bir yayında konuşalım istiyorum ben. Daha çok sorun var sana ama çok az zamanımız kaldı. Sizin bir de Food Room Magazin diye bir şeyiniz var. Dergi çıkartıyorsunuz orada değil mi? Orada neler yapıyorsunuz? Sen hatta ona şey diyorsun. Bodrum'un gastronomi mecmuası.
Evet.
Orada doğru. Neler var dergide?
Şimdi dergiyle ilgili aslında zamanımız az kaldı ama böyle bir iki dakika bir şey anlatmak tabii. isterim. Ben Food Room'u ilk kurduğumda işte bu bahsettiğim işleri tek başıma yapıyordum ama işte catering'dir, atölyedir, özel derstir, danışmanlık işleridir ya da işte yemek işleridir. Bütün bunları anlatmam isteniyordu benden. İşte bir broşür yapsana, işte biz seni anlatamıyoruz, sana destek olmak istiyoruz, işte güzel girişimler yapıyorsun. Ama hani seni anlatıyorsun, senin olmadığın zamanlarda biz işte Food Room ne yapar bilemiyoruz Pelin. O yüzden işte sen bir broşür yap da biz bunları işte yapalım denildi bana.
Okuyalım.
Ben de çok uzun bir süre direttim. Çünkü broşür böyle tasarım geliyor, böyle beğenmiyorum. Hitap etmiyor bana. İşte şey olacak, yerlere herkesin elinden bir şekilde kayacak. Doğayı pisletecek, çok da işte bakmayacak insanlar diye çok fazla direttim. Sonra en sonunda bir gün bir broşür bastım. Fakat dediğime gelindi. Bir gün yolda yürürken böyle işte uçuşan broşürlerden adı üstünde flyer uçmuş böyle. İşte fotoğrafımın üstüne basmışlar. Yerlerde dolaşıyor falan ve çok üzüldüm. Dedim ki yani ben broşür istemiyordum. O yüzden işte bak budur diye. Sonra dedim ki yani bu uçuyorsa ben uçmayan bir şey yapayım bari en azından. Broşür yerine de geçsin. Aynı zamanda da yazmayı, çizmeyi, okumayı, Bodrum'a bir şeyler katmayı, Bodrum'u tüketmeye değil, üretmeye geldiğim için buraya da bir şey bırakayım, bir arşiv oluşturayım diye.
Kalıcı bir şey bir dergi. De dergi. Arşiv de yapabilirsin. Evet.
Evet. Aslında şöyle, Bodrum Magazin 32 sayfadan oluşan küçük bir yayın. Hani fanzin gibi aslında, böyle fanzin derler eskiler. Bu yayın 3 ayda bir çıkıyor. Senede 4 sayı çıkıyor. Her mevsim. İlk 2-3 sayfası Food Room'la ilgili birkaç böyle bilgi paylaşımı. Arkasındaki diğer bütün 28 sayfa ise Bodrum'un, Güney Ege'nin gastronomik arşivini kayıt altına almaya çalışan bir misyonu var.
Bunun hepsini sen cebinden karşılıyorsun bu arada değil mi? Lafını bölüyorum ama.
Şöyle söyleyeyim, ilk belki 10 sayıyı tamamen cebimden karşıladım. 10. Hı-hı. sayıdan sonra reklam almak istediğimi karar verdim ve reklam Hı-hı. için çeşitli kapılar çaldım. Yardımcı olan kurumlar oldu, gerek deyip yok deyip kapatanlar oldu. O yüzden hani şu an son 2-3 sayıdır gene çok reklam alamıyorum. Herkes de bu Türkiye'deki ekonomik durumdan dolayı da. Ama hani Bodrum Belediyesi de destekledi, yeri geldi, işte TED Bodrum Koleji destekledi, yeri geldi, buradaki festivaller desteklediler. Çok büyük, güzel reklamlar da aldım. Ama maalesef dergi işi çok meşakkatli bir iş. Tasarım Hı-hı. süreci ayrı, baskı süreci ayrı, kağıt dolarla alınıyor. Güzel bir kalitesi var kağıdımızın. O yüzden hani böyle baktığınızda çok küçük bir şeymiş gibi gözüküyor ama çok ciddi bir şeye mal oluyor bana. Son iki sayıdır gene cebimden karşılıyorum ve ne kadar buna bunu sürdüreceğim inanın bilmiyorum. Belki
ben, evet, sponsor arıyoruz dergi. Ben Hürriyet Gazetesi'nde çalıştığım için çok uzun yıllar yazılı medyadaki o maliyetleri, kağıt rakamlarını falan çok iyi biliyorum. Şimdi pandemiden sonra da dolar, euro vesaire çok fırladığı için artık kağıt da hani çok.
Evet.
Belki dijitale döndürürsünüz. Online'da yok ama, değil mi? Okumak isteyenler nereden okusunlar?
Var foodroom.com. Orada dergimizin bütün sayılarına PDF olarak ulaşılabiliyor.
Şahane.
Ama e-dergi okuma formatında değil. Yani büyük bilgisayar ekranınız varsa açıp sayfaları tek tek çevirdiğinizde okuyabiliyorsunuz. Yani ulaşmak kolay aslında. Sadece bir e-dergi formatında değil alışık olduğunuz. Ama ben bu ay bu konuyla ilgili de çok fazla talep aldım. Bunu gerçeğe dönüştürmek istiyorum. E-dergi olarak da varlığını sürdürsün istiyorum.
Evet, mutlaka devam etmeli zaten böyle kıymetli şeyler. Ya ben aslında daha çok şey değinecektim ama çok az vaktimiz kaldı. Bir iki tane daha soru sorup toparlamak istiyorum. Belki
kısa cevap vereyim.
Belki ikinci bir yayın yaparız. Çünkü Foodroom imzalı çok güzel emayeleriniz de var. Ben kullanıyorum, çok şık, çok tatlı emayeleriniz var. Onları şimdi, değil mi, bir shop açtınız. Oradan satışı da var. İsteyenler onları da alabiliyor. Onu da değinecekti.
Evet, Foodroom Shop diye bu sene son yaptığımız işlerin arasına demin sayarken koymadım. Hep eski şeyleri anlatıyorum.
Evet.
Eskiden beri yaptık. Son bir senedir, hatta 6 aydır, bir sene olmadı. Biz online ticaret bir platform da kurduk. Foodroom'da kullandığımız ürünleri satışını gerçekleştiriyoruz. İşbirliği yaptığımız farklı firmaların da ürünleri oluyor. Bizim tasarladığımız ve ürettirdiğimiz ürünler de var. Örneğin emayeler, örneğin bıçaklar gibi. İlgilenen olursa bakabilirler Foodroom Shop'ta.
Artarak da mutlaka devam edecektir zaten. Yine Foodroom'un sayfasına bakabilirler. Son bir soru sorup artık hani bitirmek istiyorum podcast yayınımızı. Yani hepimiz zor bir süreçten geçtik. Dünyayı sallayan bir pandemi sürecini atlattık. Bu süreçte tabii ki en büyük darbeyi de yeme içme sektörü aldı. Pek çok restoran kapandı. Kapanma eşiğine gelen bir sürü restoran ve kafe var. Ekonomik anlamda pek çok zorluğu da beraberinde getirdi bu süreç. Ama tek başımıza biz yaşamadık sonuçta. Bütün dünyanın yaşadığı ve deneyimlediği bir süreç oldu. Ve çok sürprizli bir süreç oldu. Sen de gastronomi üzerine düşünen, üreten, daha ileriye nasıl gidilebilir diye düşünen bir insansın. Mevcut bir şeyi nasıl farklı yapabilirim diye düşünen bir vizyoner bir şefsin. Dolayısıyla merak ediyorum. Mutlaka bu süreçte evlerimizde otururken sen de ya ne olacak bu memleketin hali, ne olacak gastronomi hali diye düşünmüş olabilirsin. Sence önümüzdeki dönemde gastronomi sektörünün neler bekliyor ve çalışma biçimleri nasıl olacak? Neler eskiden yapıldığı gibi yapılmayacak veya mecburi değişime gidilecek? Sence nasıl olacak son durumda ilerisi?
Bu konuyu aslında seninle pandeminin en böyle sıcak zamanında da bir online yayın yapmıştık. Orada da paylaşmıştım. Fakat tabii bugün günlerden 21 Şubat 2021.
Evet.
Ve pandeminin 1. yılı dolmuş gibi üstünden geçmiş gibi düşünebiliriz. Ben bunu işte o sıcak zamanda verdiğim cevapla bir yaz geçirmiş, bir böyle gözlemlemiş biri olarak daha farklı bir cevap verebilirim. Bence sektör çok etkilendi. Ben kendim çok etkilendim. İstanbul piyasası çok kötü durumda yiyecek içecek sektörü anlamında. O bir gerçek. Fakat şunu da fark ettim ki insanlar, yani ben tabii Türkiye için söylüyorum bunu, yabancı ülkeleri bilemem. İnsanlar bir şekilde evde yemek yapmaya bir yere kadar yapmak istiyorlar. Hizmet almaya, yemek yemeye, sosyalleşmeye, bir kahve içmeye, bir kafeye gitmeye gerçekten hasret kaldılar. Bu bir psikolojik ihtiyaç. Dolayısıyla ben eğer pandemi koşulları daha iyiye giderse açıldığı zaman her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu sektör farklı düşüncelere, farklı vizyonlara da çok kabul eden bir sektör. Dolayısıyla bu süreçte farklı fikirler de geliştiren yerler bence bir adım önde olacak. Çünkü adapte olmak, uyumlanmak da önemli gastronomi sektöründe.
Hı hı. Son birkaç dakikamız kaldı. Şey de merak ediyorum. Peki sence Pandemi olmasaydı gastronomi sektörünü ne bekliyordu? Ben geçen sene Milano'ya gittim. Host Milano diye bir fuar var. 2 yılda bir düzenlenen. Aslında 2 yıl sonra hani gastronomi sektörüne gelecek teknolojileri vesaire şeyi gösteriyor. İşte bana bir robot kokteyl yaptı mesela 1 dakikanın içinde. Başka bir robot omlet yaptı. İstediğim çeşitli malzeme koy. Başka bir tanesi latte yaptı istediğim gibi. 3D pizzalar konuşuluyor falan filan. Hani sence pandemi olmasaydı ya da şimdi genel olarak gastronomi sektöründe dünyada neler olacak?
Benim bu konudaki görüşüm, şimdi teknolojiden her zaman yardım alabiliriz. Sadece gastronomi anlamında değil, bir ev temizliğinde de, bir normal bir aldığımız hizmette de işimiz kolaylaşabilir. Bunu ben yadırgamıyorum. Zaman böyle bir zaman olacaksa bugünlerde gelir. Ama benim görüşüm şöyle. Şimdi demin de bahsettin, Michelin yıldızlı restoranlarla, şeflerle daha çok işte konuşuyorum, röportaj yapıyorum diye. Ben üniversitede okurken ve hani mesleğe yeni başlarken Michelin yıldızı dediğimde çok etkileniyordum, özeniyordum. İşte yemek yemek istiyordum, gitmek istiyordum fakat. Sonrasında bir şekilde yemek yapmaya da işte kendi mutfağımda da daha sık yapmaya başlayınca anladım ki az, öz, basit malzeme ve hani güzel bir tat her şeyin önüne geçiyor. Bence gastronomi sektörü ilerleyen zamanlarda böyle füzyon, işte modern mutfak, böyle değişik tarifler, işte kuru buzların içinden çıkan bir şeyler, biraz daha Michelin yıldızlı küçük tabak, büyük tabakta küçük yiyeceklerden ziyade annemizin, babamızın, işte ailemizin, büyüklerimizin bizlere damak tadımıza alıştırdığı böyle iyi bir peynir, iyi bir zeytinyağı, tek bir tane güzel bir balık, mevsiminde bir sebze, onların daha basit sunumlarıyla damaklarımızı şenlendirecek bir sektöre dönüşeceğini, kendim özellikle böyle daha butik yerlerin çıkacağını, otel ve restoranların mutfaklarına da birazcık daha bu konuların gireceğini düşünüyor ve hayal ediyorum.
O zaman ben kapanışı şöyle yapayım. Michelin yıldızlı şeflerin ortak noktası şu, benim gördüğüm röportajlarda. Hepsi aslında böyle bir yıl öncesinden randevu alıp da gittiğiniz mekanlar. Hani yemeklerini yemek için bütün dünyanın yarıştığı mekanlar. Ama onlar annelerinin yaptıkları yemekleri yiyorlar öğlen ve akşam yemeklerinde.
İşte güzel kapı.
Ya evet, yani dolayısıyla buradan da aslında gastronominin geleceğini almış olalım. Dediğim gibi basit malzeme, aslında çocukluklarından beri yedikleri yemekleri yemek istiyorlar onlar da. Pelin Şef, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Ben de açıp açıp bu konuşmayı dinleyeceğim sanırım.
Evet. Bizi yolda, arabada, bisiklette, sporda, her neredeyseniz değil mi? Kulaklıkla, rahatlıkla istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ağzına sağlık tekrardan. İyi ki geldin podcast yayınıma.
Rica ederim. Görüşmek üzere. Çok çok sevgiler.
Görüşmek üzere.